SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 14 Şubat sevgililer gününüzü kutlayarak haftanın ilk programına hoş geldiniz diyoruz. 14 Şubat 2022 Pazartesi tarihli bugünkü yayınımızla birlikteyiz. Bugün yayınlayacağımız her bölüm güncel konuları kapsıyor olacak. Önce hafta sonunda New South Wales'te 4 seçim bölgesinde düzenlenen ara seçimi ve sonuçlarını aktaracağız sizlere. Güncel COVID gelişmelerini de ele alacağız tabii ki. Novavax aşısı yapımına başlanıyor. Bu konudaki ayrıntıları dinleyeceksiniz. Ayrıca Ukrayna'daki gelişmeleri de özetleyeceğiz. Son olarak maç sonuçlarını kapsayan kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz. Zamanımız el verdiğince mesajlarınızı da paylaşacağız. Zamanımız el verdiğince dediğime bakmayın, zamanımız olacak tabii ki. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz adaları topraklarına şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Hala Ukrayna'da bulunan Avustralyalılar ülkeyi terk etmeye çağrıldı. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Amerika Birleşik Devletleri'ni ülkesinin varlıklarını iade etmeye çağırdı. Türkiye'de uzun süredir ikili görüşmeler yapan 6 muhalefet partisinin lideri ilk kez birlikte masaya oturdu. Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini kapatma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı. Yapılan açıklamada Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'de bulunan Avustralya büyükelçiliğinin tahliye edilmesi yönünde karar alındığı duyuruldu. Başbakan Scott Morrison, Ukrayna sınırındaki durumun çok tehlikeli bir aşamaya geldiğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit etmek amacıyla yaptığı eylemler tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir şey ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Marisa Payne ise yaptığı açıklamada Avustralyalılara Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz ifadesini kullandı. Maliye Bakanı Josh Frydenberg de Amerikalı yetkililerin Ukrayna'daki durumu abartmadıklarını ve Avustralya'nın müttefikleriyle birlikte çalıştığını söyledi. Bu arada Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin Ukrayna-Rusya krizinin diplomasi ve caydırıcılık üzerinde anlaştığını belirtti. Novavax COVID-19 aşısının lansmanına bugünden itibaren Avustralya genelinde başlanacak. Hatırlatma dozu olarak kullanımı için henüz onayı olmayan aşının 3 hafta arayla verilecek birinci ve ikinci dozları için mevcut olduğu kaydedildi. Novavax 51 milyon dozu güvence altına alan Avustralya'da kullanım için onaylanan 5. COVID-19 aşısı olacak. Ve aşı Terapotik Ürünler İdaresi tarafından onaylanan İlk protein bazlı COVID-19 aşısı oldu. Bu arada binlerce kişi federal hükümeti COVID-19 hızlı antijen testlerini herkes için ücretsiz hale getirmeye çağırdı. Pazartesi günü testlere erişim talep eden 150 binden fazla imzalı bir dilekçe parlamentoya sunuldu. Koalisyon hızlı antijen testlerini concession kartı olanlara ücretsiz hale getirmişti. Queensland'de sağlık yetkilileri eyaletin hastane sistemleri üzerindeki baskının azalmaya başladığını söylüyor. Eyalette 6 COVID-19 ölümü ve 3750 yeni vaka kaydedildi. Hastanede 41 yoğun bakımda, 20'si solunum cihazına bağlı 514 kişi COVID tedavisi görüyor. New South Wales'te ise 14 COVID ölümü ve 6184 yeni vaka kaydedildi. Hastanede 100'ü yoğun bakımda olmak üzere 1649 kişi bulunuyor. Victoria'da ise 2 COVID-19 ölümü ve 7104 yeni vaka bildirildi. 66'sı yoğun bakımda olmak üzere 465 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afganistan halkından para çalmanın adaletsiz olduğunu söyleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni ülkesinin varlıklarını iade etmeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'ın el konulan 7 milyar dolarlık rezervinin 3,5 milyar dolarını 11 Eylül kurbanları için ayırması kararına tepki gösteren Karzai, Afganistan halkının parasına el koymak adaletsizliktir, Afgan halkına karşı bir vahşettir ifadesini kullandı.
This money does not belong to any government. This is the property of the Afghan people. The Afghan people.
Bu para hiçbir hükümete ait değil. Bu Afgan halkının malıdır ve Afgan halkı bu mülkün gerçek sahipleridir diyen Karzai, Başkan Joe Biden'dan kararını yeniden gözden geçirmesini ve Afgan varlık rezervlerinin tamamını iade etmesini rica ediyorum diye konuştu. Kanada'da aşı karşıtı protesto eyleminde bulunan kamyoncularla belediye arasında anlaşma sağlandı. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson yaptığı açıklamada kamyoncuların yerleşim yerlerini terk etmeyi kabul ettiğini ve 14 Şubat'ın ilk dakikalarından itibaren kamyonlarını belirlenen güzergahlara çekeceklerini söyledi. Bu anlaşmayla Ottawa'da 17. gününü tamamlayan protestolarda eylemcilerle resmi makamlar arasında ilk kez bir anlaşma sağlanmış oldu. Avustralya'nın en büyük refah savunucusu grubu, federal hükümetin yaklaşan bütçesinin zenginler için vergi indirimleri yerine kritik hizmetlere yatırım yapmaya odaklanması gerektiğini söyledi. Avustralya Sosyal Hizmet Konseyi, federal hazineye bütçe sunumunda hükümetten uzun süredir devam eden eşitsizliği ele alma fırsatından yararlanmasını istiyor. Konseyin genel müdürü Cassandra Goldie, ABC'ye salgının başlangıcında verilen JobKeeper gibi ödeme programlarının hükümetin Avustralya'da yoksulluğu çözecek kaynaklara sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.
This is a chance for us with the labor market as it is now to really support.
Bu iş gücü piyasasının şu anki haliyle çok uzun süredir iş gücü piyasası dışında kalan insanları, 45 yaş üstü insanları, engelli kişileri, beceri ve eğitim yatırımına gerçekten ihtiyaç duyan kişileri desteklemek için bir şans diyen Goldie, uzun süreli işsizlere iş ve eğitim garantisi verelim ki bir şans bulsunlar diye konuştu. Ülkenin bankacıları, federal ve eyalet hükümetlerini yaşlıların mali istismarıyla mücadeleye yardımcı olacak reformları taahhüt etmeye çağırıyor. Yaşlı Avustralyalıların %10'unun finansal, yasal, duygusal, fiziksel veya ihmal nedeniyle istismara uğradığı tahmin ediliyor. Çağrı, yaşlı istismarını ortadan kaldırmak için yaşlı hakları savunucuları, toplum grupları ve iş kuruluşlarının Hobart'ta toplanmasıyla geldi. Bu konuda desteğe ihtiyacınız varsa 1300-651-192 veya 07-38-67-25-25 numaralı telefondan Yaşlı İstismarı Yardım Hattı'na başvurun. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde uygulanan başörtü yasağına dair tartışmalar sürerken eyalette yaklaşık 250 kadın pazar günü başörtü yasağını protesto etmek için Karachi sokaklarına çıktı. Karnataka'nın yerel medyası geçen hafta birkaç okulun Eğitim Bakanlığı'nın bir emrini gerekçe göstererek başörtüsü takan Müslüman kızların girişine izin vermemesinin velilerin ve öğrencilerin protestolarına yol açtığını bildirdi. Protestocu Naksiya Halil, istediği gibi giyinebilmesi gerektiğini söylüyor.
Hijab is our right. When all human beings have the right to live a life according to their religion, their culture and their.
Tesettür bizim hakkımızdır. Bütün insanların kendi dinine, kültürüne ve iradesine göre bir hayat yaşamaya hakkı varsa, Müslüman bir kadının da başörtüsü takma ve İslam'a göre bir hayat sürme hakkı vardır diyen Halil, kimse bu hakkı gasp edemez. Çünkü bu bizim yaşama şeklimiz. Bu bir dayatma değil, gururumuz ve namusumuzdur, kimliğimizdir diye konuştu. Nüfusun %12'sinin Müslüman olduğu ve Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi tarafından yönetilen Karnataka hükümeti, öğrencilerin okulların belirlediği kıyafet kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. SBS bu geceden itibaren Arapça ve Mandarin dilinde sunulacak iki yeni televizyon haber bülteni yayınlıyor. Programlar SBS On Demand'da saat 8'den itibaren canlı olarak yayınlanacak ve bu yılın sonundan itibaren ücretsiz yayınlar SBS World Watch haber bülteni başlatıldığında yapılacak. Arapça ve Mandarin bültenleri her hafta akşamları ulusal ve uluslararası haberlerin tarafsız bir şekilde ele alınmasını ve analizini sunacak iki dil bilen bir gazeteci ekibi tarafından sunulacak. Avustralya'da ilk kez yerel olarak üretilen bir Arapça televizyon haber bülteni olacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'da 6 muhalefet lideri ilk kez bir araya geldi. Buluşma sonrası yapılan açıklamada üzerinde uzlaşıya varılan metnin 28 Şubat'ta paylaşılacağı duyuruldu. Kılıçdaroğlu zirvenin ardından Halk TV yazarı Fikret Bilan'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu bir sonraki toplantının 28 Şubat'ta yapılacak olmasının özel bir anlamı olup olmadığını, geçmişteki 28 Şubat bildirisiyle veya CHP'nin helalleşme çağrısıyla ilgisi bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkinse şunları söyledi. Hayır, özellikle 28 Şubat olsun diye bir düşüncemiz olmadı. Çalışmamızı mümkün olduğu kadar zaman yitirmeden yürütmek istiyoruz. Bir sonraki toplantı için hazırlıklar yapılması gerekiyor diyen Kılıçdaroğlu, ama hazırlıkların o güne yetişebileceği düşünüldüğü için 28 Şubat olarak belirledik diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisi liderinin zirvesinde Halkların Demokratik Partisi'nin olmamasına ilişkin olaraksa HDP'yi yok saymıyoruz açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, hiçbir partiyi yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçiş çalışmasını yürüten 6 parti arasında yapıldı. HDP ile de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz diye konuştu. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Dr. Kani Torun da liderlerin bir araya geldiği fotoğrafı paylaşarak "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde" diyen Twitter kullanıcısına "O da olur bir gün inşallah" yanıtını verdi. Bu arada Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan da kendilerinin davet edilmediği muhalefet zirvesiyle ilgili olarak konuştu ve şunları söyledi.
Kürt sorunu çözüldü, böyle bir sorun yok derseniz siz Türkiye'de milyonlarca insana hem yalan söylemiş hem de hakaret etmiş olursunuz. Bizim mücadelemiz demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak içindir. Şunu ifade etmek isterim ki bizler mahkeme salonlarını da birer demokrasi mücadelesi yürüttüğümüz alanlar haline getirdik. Bundan da gurur duyuyoruz, bundan da umutluyuz sevgili arkadaşlarım.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı bir konuşmada bir araya gelen muhalefet liderlerini şu sözlerle hedef aldı.
Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstüne bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek, vermeyecek, vermeyecek.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesini katıldığı bir televizyon kanalında değerlendirirken şunları söyledi.
Karşı taraftaki ittifakın kilit meseleleri HDP ile kuracakları ilişkinin dozu ve göründürülüğüdür. Yani HDP çok açık bir şekilde mecliste de zaman zaman döndüler muhalefet partilerine, dediler ki biz olmasaydık burada oturamazdınız. Bizim biz olmasaydık İstanbul ve Ankara seçimlerini alamazdınız gibi çok açıktan. Tabii HDP'nin de bir yerde ağrına gidiyor. Hem oylarını alacaksınız hem yok sayacaksınız. Zaten hemen Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi yok saymayız açıklaması da bu anlama geliyor. Orada çok zor bir denklem var.
Kurtulmuş ayrıca elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme olabileceğinin sinyalini verdi. İndirimli tarifenin 150 kW'dan 210 kW'a çıkarıldığını anımsatan Kurtulmuş, belki tekrar olabilir. Bir taraftan zaruri olarak ortaya çıkan fiyatın vatandaşın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışa değinerek, akaryakıt fiyatlarındaki artış iç dinamiklerden çok küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olarak hukuken bir engel yok. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır diye konuştu. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun İl Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlanarak teşkilata seslendi. Teşkilatlara güveninin sonsuz olduğunu söyleyen Erdoğan, "Birileri birçok şeyler söyleyebilir ama biz çalışmalarımıza ve gayretimize bakacağız. Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz." diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunmuş ve çeşitli bankaların üst düzey yöneticileriyle görüşmüştü. Nebati'nin Londra'ya gitmesi hakkında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak, hazinenin yaklaşık 25 milyar dolar dış finansman ihtiyacı olduğunu ve Nebati'nin Londra'ya bu yüzden gittiğini ifade etti. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, PTT'nin altın alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2 milyon doların buharlaştığını iddia etti. Yılmaz iddiasına kaynak olarak PTT Teftiş Kurulu raporunu gösterdi. Türkiye İşçi Partisi 61. kuruluş yıl dönümü olan 13 Şubat'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde müdahale kongresini düzenledi. Kongreye Türkiye'nin dört bir yanından işçilerin, gençlerin, LGBTİ artılar, kadınlar, parti üyeleri ve parti dostları katıldı. Genel Başkan Erkan Baş, saray rejimiyle hesaplaşma vurgusunu yineledi.
Ey sarayımda oturup bu ülkeyi açlığa mahkum eden Tayyip Erdoğan, sana sesleniyoruz. Ey saray etrafında toplanıp bu ülke halkının kanını emenler. Ey bu saray rejiminden beslenen, onu yaratan patronlar. Ey bu AKP iktidarına yıllarca destek veren emperyalistler, yerli ve yabancı işbirlikçiler, tarikatçılar, çeteler, özel harpçiler, mafya bozuntuları, hepinize söylüyoruz. Ant olsun ki hesaplaşacağız. Söz olsun ki hesaplaşacağız. Bundan 100 yıl önce yıktığımız saltanat bugünkü gibi bir daha geri gelme hevesine kapılmasını istiyoruz. Bu bir kurtuluş hareketidir. Kurtuluş için hesaplaşacağız.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in ifşalarında yer alan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan polis, saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın olay yerine 1 kilometre mesafede bulunduğunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 419.556 COVID-19 testi yapıldı. 73.787 kişinin testi pozitif çıktı. Ülkede 276 kişi daha COVID nedeniyle yaşamını yitirdi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 9 Türk lirası 64 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 29 derece, Sydney'de de genelde açık 28, Melbourne'da sıcak ve genelde açık olacak 32, Adelaide'da genelde açık 32, Perth'te nemli ve muhtemelen fırtınalı 36, Hobart'ta hafif yağışlı 20, Brisbane'da yer yer yağışlı 28 ve Darwin'de de zaman zaman sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Hafta sonunda New South Wales'te 4 seçim bölgesinde ara seçim yapıldı. Super Saturday seçimi. Bu yıl bol seçimli bir yıl olacak. Mayıs'tan itibaren federal seçimler her an ilan edilebilir. Kasım'da Victoria seçimleri yapılacak. Kim bilir, belki Türkiye'de de bu yıl bir seçim görebiliriz. Hafta sonu New South Wales seçimine ilişkin bölümle başlayacağız ve kısaca COVID gelişmelerine göz atacağız önce. Programın ikinci bölümünde Novavax aşısı konusundaki bölüme yer vereceğiz ve savaşın eşiğindeki Ukrayna'daki gelişmelerle bugünkü yayınımızı sonlandıracağız. Tabii bir de maç sonuçlarını bulacağınız spor bölümümüz olacak son olarak. Mesajlarımıza yer vermek istiyoruz. Mesaj gönderebileceğiniz numarayı biliyorsunuz ama her ihtimale karşı tekrarlamış olayım. 0-429-99-62-63. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Hafta sonunda New South Wales'te 4 seçim bölgesinde eyalet ara seçimleri yapıldı. Liberal Parti kuruluşundan bu yana elinde tuttuğu Bega milletvekilliğini İşçi Partisi'ne kaptırmışa benziyor. Her 4 seçim bölgesinde de Liberal Parti büyük oy kaybı yaşadı. İşçi Partisi, 4 yerde yapılan ara seçim dolayısıyla Süper Cumartesi olarak adlandırılan hafta sonundaki seçimlerde Bega milletvekilliğini kazanarak tarihe geçeceğe benziyor. Bega seçim bölgesi 1988'de kuruldu ve o zamandan bugüne Liberal Parti tarafından temsil ediliyordu. İşçi Partisi tarihte ilk kez Bega'yı liberallerin elinden aldı. Oyların sadece %20'si sayıldı ama ilk göstergeler liberallerden İşçi Partisi'ne %13 oy kayması olduğunu gösteriyor. 2003 yılından bu yana bölgenin liberal milletvekili olan Andrew Constance, federal milletvekili adayı olmak için milletvekilliğinden istifa etmişti. İşçi Partisi adayı Michael Holland, son seçimlerde 7 puan daha az oy aldığı liberallerle aradaki o farkı kapattığı gibi bir o kadar da fark attı. Constance'ın yerine aday olan Fiona Cotwin'in kolay zafer beklentisi boşa çıktı. İşçi Partisi adayı Holland, sonucun eyalet hükümetinin politikalarına seçmenin yanıtı olduğunu kaydetti.
Couple of things, it's been a reflection of the community's response to the current government and our need to be heard with our concerns.
Bega yenilgisiyle Dominic Perrottet'in New South Wales azınlık hükümeti daha da azınlığa düştü. Perrottet hükümeti yasa çıkarmak için bağımsızlara ve azınlık partilere şimdi daha bağımlı halde. Bega seçim bölgesinin bir özelliğini hatırlatmakta fayda var. Bu seçim bölgesi 2019 büyük orman yangınlarında en büyük felaketleri yaşayan bölgelerden biriydi. Hani Başbakan Scott Morrison'ın Miami'ye tatile gittiği, orada katıldığı bir radyo programında ülke yanarken tatile gitmeniz doğru mu, dönmeniz gerekmiyor mu diye soran sunucuya İtfaiye hortumunu ben mi tutuyorum diye yanıt verdiği yangın. Tepkiler üzerine başbakan Avustralya'ya dönmüş ve yangın bölgelerini ziyaret etmişti. Başbakanın elini sıkmayı reddeden genç kadın görüntülerini hatırlarsınız. O görüntüler Bega'da çekilmişti. Bega'da orman yangınlarında zarar görenlere yapılan yardımların yavaş ilerlediği de bildiriliyor. Süper Cumartesi seçiminde İşçi Partisi elinde olan Stratfield milletvekilliğini korudu. Ulusal Parti, Gladys Berejiklian'la birlikte siyaseti bırakan Ulusal Parti lideri John Barilaro'nun sandalyesini %6 civarında oy kaybetmesine rağmen korumayı başardı. Siyaseti bırakan New South Wales eski başbakanı Gladys Berejiklian'ın sandalyesi Willoughby'de liberallerin kalesi denebilecek bir seçim bölgesi. İşçi Partisi bu seçim bölgesinde aday göstermedi. Liberal adayın en büyük rakibi bağımsızdı. Liberal adayın kazanması beklenen Willoughby'de Liberal Parti ağır oy kaybı yaşadı. Kayıp %18 gibi görünüyor. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, partisinin büyük oy kaybına rağmen olumlu görünmeye çalıştı ve aldıkları sonucun çok önemli olduğunu söyledi.
It looks like Tim James will be elected as the member for Willoughby. I want to congratulate Tim James and the campaign team in Willoughby.
Straightfield'de İşçi Partisi az bir farkla önde ve kazanması bekleniyor. İşçi Partisi'nin adayı Jason Yatsenley, zafer konuşmasında politika alanında yaşadığı ırkçılığı anlattı.
It is not okay that I and the Labour volunteers were subject to racist comments.
Süper Cumartesi seçimlerinde oyların %40 kadarı posta yoluyla kullanıldı. Postayla gelen oyların sayımına bu hafta sonu başlanacak ve kesin sonuçların ortaya çıkmasının zaman alacağı kaydediliyor. New South Wales'te İşçi Partisi 10 yıldan fazla bir süredir muhalefette. Bu ara seçim New South Wales İşçi Partisi lideri Chris Minns için de bir sınav oldu. Minns, seçmenin Perrottet hükümetine sağlam bir mesaj gönderdiğini söyledi.
The Premier of New South Wales needs to listen to that message. The government needs to change direction.
Minns, hükümetin uzman tavsiyelerini dinlemediğini, seçim sonuçlarından ders çıkarması gerektiğini ekledi. Önümüzdeki bir yıl seçimlere yoğunlaştığımız bir yıl olacak. Mayıs ayında federal seçimlerin yapılma ihtimali var. Victoria seçimleri Kasım ayında yapılacak. Ayrıca bu yıl içinde Türkiye'de de bir seçim görebiliriz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Sırada günlük koronavirüs gelişmeleri var. Victoria'da hükümet mekanlara girerken yapılması zorunlu QR kod kaydını kaldırmayı planlıyor. Artık temas takibi yapılmadığı için bir yere girerken QR koduyla kaydolmanın fazla bir anlamı kalmadı. Dün Victoria Başbakanı Daniel Andrews, kuralın inceleme altında olduğunu yakında karar verileceğini söyledi.
QR coding at the moment is not being used for the purposes of contact tracing because there is no contact tracing. What it's used for at the moment is to validate that a person has the green tick.
Bugün itibariyle Victoria'da halkın %50'si 3. doz aşısını yaptırdı. Bugünden itibaren Victoria'da ayrıca özel hastanelerde yarı kapasiteyle acil olmayan ameliyatlara da başlanıyor. Bugün hastanelerdeki kahverengi kod uygulaması da kaldırılıyor. Yarın New South Wales'te hemşireler çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talebiyle greve gidiyor. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet yarına kadar sorunun çözülüp eylemin iptal edileceğini sanmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Brett Hazard bugün sendikacılarla toplantılarına devam edecek. Yarınki grev New South Wales'te 150 devlet hastanesinde çalışan hemşireleri kapsıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 doz aşı yaptıranların yoğun bakıma kaldırılma ihtimali 3 doz aşı olmuş kişilerden 7 kat fazla. Uzmanlara göre rakam destek aşısının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ülke çapında COVID'den hastaneye yatanların sayısı da hızla azalıyor. Destek aşısının sonucu bu. Dün Victoria'daki vaka rakamı 7.223 oldu. 18 kişi daha hayatını kaybetti. Victoria'nın bugünkü ölü sayısı 2 ve vaka sayısı 7.104. New South Wales'in dünkü rakamı ise 6.686 idi. New South Wales'te bugünkü ölü sayısı 14, vaka sayısı 6.184. Queensland'da dün COVID-19'dan 4 kişi hayatını kaybetti. 7.311 yeni vaka belirlendi. Dün vaka sayısı bakımından Queensland ilk kez Victoria ve New South Wales'i geride bıraktı. Queensland'ın bugünkü vaka sayısı 3.750 ve bugün Queensland'da 6 kişi hayatını kaybetti. Başkent bölgesinde dün vaka sayısı 458 oldu. Tazmanya'nın bugünkü vaka sayısı 408, dünkü rakam 371'di. Başkent Canberra'da zorunlu aşı karşıtlarının Canberra Konvoyu adını verdiği ve cumartesi günü gerçekleştirdiği gösteriye polisin açıklamasına göre 10 bin kadar kişi katıldı, taşkınlık yapan 3 kişi tutuklandı. Eylemi düzenleyenlerin açıkladığı rakamsa 1 milyon. Canberra'da Epic Park alanında bazı göstericiler kamp yapmaya devam ediyordu ancak rakamın 1000'den az olduğu bildiriliyor. Bir son dakika gelişmesi olarak Epic Park'takileri oradan çıkarmak için polis harekete geçti ve 2 kişinin tutuklandığı haber veriliyor. Kanadalı kamyonculardan ilham alarak düzenlenen bir özgürlük konvoyu da hafta sonu da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Polis trafiğin kapatılması girişimlerine sert müdahalede bulundu. Fransa'daki göstericiler sadece zorunlu aşı ve sınırlamalara değil aynı zamanda hayat pahalılığına da protesto ediyor. Fransa'da 2 ay sonra devlet başkanlığı seçimi yapılacak ve Emmanuel Macron yeniden seçilmeyi deneyecek. Mesajlarınızla devam etmek istiyorum. Fatoş Hanım gönderdiği mesajda şöyle yazmış, uzun bir mesaj. Halkın yastık altı altınlarını isteyerek bize ekonomik paketi açıkladılar. AKP Başkanı Erdoğan denetim seferberliği altında halkı donuna kadar soyduğu yetmiyormuş gibi şimdi de halkın kanını emmek için programlarına başladı. Koronada, selde, fırtınada, karda, her şeyde IBAN numarası veren Erdoğan neden beşli çeteden istemiyor? Sadece 6 ay boşuna yaptırdığı köprülerin parasını ödemese ülke anında normale dönecek. Gerçek şu ki beşli çete falan hepsi palavra, diyor Fatoş Hanım. 20 yıldır iktidarda olan zihniyet ülkemizi öyle bir mafya, tarikat, ticaret, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve din ticaretine dönüştürdü ki içinden çıkabilene ne mutlu, diyor Hacı Tokdemir ve devam etmiş. Yeraltı dünyasının bilinen isimleri tek tek cezaevinden konvoylarla çıkarken bazı siyasiler bunlar geçmişte vatan hizmetinde bulundular dedi. Aynı söylemi şimdi Kıbrıs Başbakanı Tatar, öldürülen mafya kara para aklama ve yasa dışı aklama lideri için söylemesi dikkat çekici. Eğer susurluk dosyası araştırılabilseydi güzel ülkem bu günlere gelmezdi. Hala mafya liderlerinden ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiler var diyen bakanımız varsa yazıklar olsun, diyor bu dinleyicimiz. Necdet Bey, radyasyonun nerede olduğunu gösteren aletler yaptılar. Yakında virüsü, hatta ne tip virüs olduğunu, nerede bulunduğunu gösteren aletler de yapabilirler, demiş Necdet Bey. Bu rat en azından rat testi de öyle değil mi? Sürüyorsunuz burnunuza ve size virüs olup olmadığını gösteriyor Necdet Bey. Necati Bey Melbourne'dan yazıyor. Avustralya'da Mayıs ayında seçim göz kırpıyor ve bence iktidar el değiştirecek. Türkiye'mizde yönetim karanlık, hukuk dumanlı, yargı adamına göre. Seçim geliyor. Geliyorum dese bile Gök Ömer bilmem bırakmam, diyor. Normal mi bu, diye sormuş. Bir başka soruyu da bir başka dinleyicimiz sormuş. Avustralya'da yaptığımız parantez içinde küfürsüz iktidar karşıtı eleştiriler yapacağımız Türkiye tatilinde sorun yaratacak mı bize, diye sormuş bu soruyu dinleyicimiz. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara, birazdan mesajlarınızla devam edeceğim. Şimdi Seda'nın hazırladığı iki bölümü arka arkaya sunacağız. Avustralya'da kullanılacak ilk protein temelli Novavax aşılaması beklenenden bir hafta önce başlanıyor bu aşılamaya. Novavax aşılaması omikron dalgasının kalıcı etkilerinin üstesinden bir an önce gelebilmek için öne çekildi. Seda Ercan'dan dinliyoruz.
Avustralya'da uygulanan koronavirüs aşılarına bir yenisi daha eklendi. Novavax aşısı Avustralya'da uygulanmaya başlandı. Protein bazlı bu aşının kullanımı aslında 21 Şubat'ta başlayacaktı. Ancak TGA'nın kullanım onayını hızlıca vermesi sayesinde uygulamanın erken başlamasına karar verildi. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, aşının 3 hafta arayla 2 doz halinde uygulanacağını açıkladı.
For their own personal circumstances have either waited or been unable to take the other vaccines. Well, this is a new choice.
Kişisel durumlar nedeniyle diğer aşıları yaptıramayanlar için yeni bir alternatif geldiğini söyleyen Sağlık Bakanı, dünyada aşılanma oranı en yüksek ülke olduğumuzu hatırlattıktan sonra Novavax aşısının gelmesiyle birlikte aşı yaptırmayanlar için bir bahane kalmayacağını ifade etti. Federal Sağlık Bakanı Hunt, Novavax'in takviye aşı olarak kullanımı için yakında TGA'ya bir başvuru yapılacağını da söyledi. Sağlık Bakanı ayrıca biyogüvenlik yasası uyarınca acil durum süresinin 17 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu uzatma ülkenin omikron dalgasının kalıcı etkilerini hafifletmesine yardımcı olmak için konan mevcut 5 acil durum zorunluluğunun yürürlükte kalacağı anlamına geliyor. Bu zorunluluklar uluslararası uçuşlar için test ve maske takma şartını, aşısız Avustralyalıların yurt dışına çıkış kısıtlamalarını ve yolcu gemilerinin limana girişine ilişkin kısıtlamaları içeriyor. Ayrıca hızlı antijen testlerinde fiyat artışını engellemeye yönelik önlemlerin devam edeceği ve kuzey bölgesindeki uzak toplulukları korumak için kısıtlamaların süreceği anlamına geliyor. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, savunmasız Avustralyalıları korumak için acil sağlık talimatlarının yürürlükte kalacağını söyledi.
We will review these on a continuous basis and any can be taken away based on the medical advice at any time.
Alınan önlemlerin sürekli gözden geçirileceğini söyleyen Hunt, tıbbi tavsiyeler uyarınca yeni önlemler de alınabileceğini belirtti. Avustralya'ya girecekler için ikili aşı zorunluluğunun süreceğini, ancak ayın 21'inden itibaren ziyaretçilerin iki aşılı oldukları sürece turist vizesi dahil tüm vize kategorilerinden yararlanabileceğini ifade etti. Öte yandan Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu ATAGI'nin aşı konusundaki tavsiyesi de değişti. ATAGI artık tam olarak aşılanmış olmak yerine güncel teriminin kullanılmasını tavsiye ediyor. 16 yaş ve üzerindeki kişilerin güncel aşılı olarak kabul edilmeleri için ilk aşıdan sonra 6 ay içinde 3. doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Bu kural Avustralya'ya gelen uluslararası yolcular için geçerli değil. New South Wales hükümeti de yaşlı bakımı sektöründe çalışanlar için 3. bir doz aşıyı zorunlu kılacağını söylüyor. Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, takviye aşının diğer hizmet sektörlerinde de zorunlu hale getirilmesi için çalışıldığını söyledi.
We'll work through from a cabinet perspective. I'll take health advice and obviously consult with the health.
New South Wales Eyalet Başbakanı, iki doz aşılamayı zorunlu kıldıkları belirli alanlarda takviye doz için Sağlık Bakanı'na danışacağını ifade etti. Bu arada New South Wales hükümetinin COVID-19'u ele alış biçimi Senato incelemesi altında. New South Wales Hemşireler ve Ebeler Derneği'nden Shay Candish, Canberra'daki Senato soruşturmasına verdiği ifadede eyalet hükümetinin pandemi sırasında sağlık çalışanlarını büyük ölçüde küçümsediğini söyledi. Ayrıca eyalet hükümetinin sağlık alanında daha fazla iş gücü kaybı yaşamamak için sektöre yatırım yapacağını kanıtlaması gerektiğini ifade etti.
Giving them access to things like COVID leave when they have COVID would be a really good start. Just basic fundamental principles that really recognize how challenging their working.
COVID'e yakalanan sağlık çalışanlarına COVID izni verilmesinin iyi bir başlangıç olabileceğini söyleyen dernek üyesi, maaş ve personel eksikliği gibi durumlar yüzünden çalışma koşullarının ne kadar zor olduğunun kabul edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan, Victoria'da sağlık sektöründeki son durumu yeniden değerlendiriyor. 14 Şubat pazartesi itibariyle kod brown, yani kahverengi kod kaldırıldı. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının düşmesinin ardından elektif cerrahiye yeniden izin verildi. Melbourne'da acil olmayan tüm cerrahi operasyonların %50'si, bölgesel Victoria'da ise operasyonların %70'i gerçekleştirilebilecek. Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, COVID enfeksiyon oranları düşerse ve personel devamsızlığı ortadan kalkarsa hastane kısıtlamalarını daha da hafifletebileceğini söyledi. Kuzeye doğru ilerlediğimizde Queensland 21 Şubat'ta sınırların yeniden açılması öncesinde uluslararası hava yolları için 200 milyon dolarlık bir kaynak sağlayacağını açıkladı. Bu nakit enjeksiyonu eyaletin uluslararası havaalanlarıyla eyalet hükümeti arasında turizm endüstrisinin toparlanmasına yardımcı olmak için yapılan ortak bir girişim.
This is a large injection. We've been supporting the tourism economy, especially those businesses that have been affected by COVID during the pandemic.
Başbakan Anastasia Palaszczuk yardım paketinin 2025 yılına kadar yılda 5.31 milyon bilet ve yılda 24.100 adet işe denk düşeceğini söyledi.
Birazdan yine Seda'nın hazırladığı Ukrayna gelişmeleriyle devam edeceğiz ama birkaç mesaj daha okuyabilirim. Bir dinleyicimiz Kuzey Kıbrıs'ta diyor, sanal bahis ve kumarda dönen para günlük 40 milyon dolar. Maalesef Türkiye hükümeti bu olağanüstü paraya gözünü dikmiş durumda diye yazmış bu dinleyicimiz. Mehmet Aktaş Bey, Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyor. Çok başarılı diyor Mehmet Bey. Erdoğan'ın verdiği her görevi başarıyla yerine getiriyor ve aldığı maaşa zam yapılmalı. Çünkü AK Parti'nin sözcülüğünü başarıyla yapıyor demiş bu dinleyicimiz. Ali de yazdığı mesajında Kılıçdaroğlu HDP'yi yok saymıyoruz diyor. Yani yan cebime koy. Biz kebabı, deniz ürünlerini yiyelim, siz çorbanın dibini için diye diyor diye tercüme etmiş Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü. Sydney'den Mustafa Bey, bizim shop'taki çiçekçi bugün zengin oldu. Her zaman 30 dolara aldığımız bir demet çiçek sevgililer günü olduğu için 75 dolar. Pahalı almak daha çok sevdiğimiz anlamına mı geliyor diye sormuş Mustafa Bey. Tebrik ederim Mustafa Bey. En azından yenge hanıma herhalde bir çiçek aldığınızın da işareti bu mesajınız. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Avustralya hükümeti Rus saldırısının her an başlayabileceği gerekçesiyle Büyükelçiliğini Kiev'den taşıyarak vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulundu. Ukraynalı Avustralyalılar bundan sonra olabilecekleri düşününce Ukrayna'daki sevdikleri için endişeli bir bekleyiş içinde.
Avustralya'nın en büyük Ukraynalı nüfusuna ev sahipliği yapan Melbourne'da halk pazar ayini için Ukrayna Katolik Kilisesi'nde toplandı. Birçoğu Ukrayna'daki aile üyelerini düşünüyordu. Onlardan biri olan Andrew, savaş çıkması durumunda kalmak ya da gitmek gibi zor bir karar vermek zorunda kalan sevdiklerinin güvenliğinden endişe ettiğini söylüyor.
Yeah, I know in the instance of my family, they followed the government's advice. Everyone's obviously got their travel bag and documents ready, but in the end, it is where they live. And for people, particularly like my grandparents that have been there forever, it's not so easy. And I can't imagine.
Kiev'deki ailesinin Avustralya hükümetinin tavsiyesi doğrultusunda bavulunu ve evraklarını hazırladıklarını söyleyen çifte vatandaş, bir savaş durumunda büyük annesi ve büyük babası gibi bütün ömürleri boyunca orada yaşayan aile büyüklerinin ülkeden ayrılmalarını hayal bile edemediğini anlatıyor. Slavko Kohut ise Kiev'deki amcası ve kuzenleri için endişeli.
Some of the elder ones are looking at packing up some things and getting ready to potentially move on.
Olabilecekler nedeniyle çok sarsıldığını söyleyen Kohut, bir şeyler yapmak istediğini ancak elinden gelen bir şey de olmadığını söylüyor. Beyaz Saray, olası bir hava saldırısı da dahil olmak üzere bir Rus işgalinin her an gerçekleşebileceği konusunda uyarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük elçiliklerinden biri Ukrayna'da. Amerika şimdi Ukrayna'daki diplomatlarının ve çalışanlarının çoğuna büyükelçiliği terk etmelerini emretti. Amerika, vatandaşlarına da ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Avustralya hükümeti de benzer tavsiyelerde bulundu. Şimdi de büyükelçiliği Kiev'den uzağa taşıyarak ne kadar endişeli olduğunu gözler önüne seriyor. Başbakan Scott Morrison, Ukrayna-Rusya sınırındaki durumun giderek daha değişken bir hal aldığını söyledi.
We have three remaining staff and they have been instructed now to move as other Five Eye
Ukrayna'da sadece 3 büyükelçilik görevlisi kaldığını ve kalan bu 3 görevlinin de Amerika, İngiltere elçilikleri çalışanları gibi Lviv kentine taşındığını aktaran başbakan, bu 3 çalışana Ukrayna'daki Avustralya vatandaşlarının yardımları için teşekkür etti. Başbakan, durumun giderek tehlikeli bir hal aldığını da sözlerine ekledi. Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden'la Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin diplomatik bir çözüm bulmak üzere 62 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada açık bir şekilde eğer işgal olursa müttefiklerle sert, hızlı bir şekilde Rusya'ya bedel ödetilir denildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rus mevkidaşıyla 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaparak diplomatik çözümün halen bir seçenek olabileceğini ifade etti. Ülkeler diplomatik çözümler ararken Ukraynalı-Avustralyalılar arasında endişe büyüyor. Melbourne'daki Ukrayna Derneği Başkanı Stephen Romaniev şu anda Ukrayna'da 1400 Ukraynalı-Avustralyalı bulunduğunu söylüyor. Bazıları savaş ihtimali korkusuyla başkenti terk etmeyi tercih etmiş. Ukrayna Derneği Başkanı, Avustralya-Ukrayna toplumunun durumun daha kötüye gitmesi halinde orada bulunanları desteklemek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
We will support people. We'll do whatever we can to support humanitarian aid. We'll encourage the Australian government to.
Orada bulunanları destekleyeceğiz. İnsani yardım için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyen Ukrayna Derneği Başkanı, Avustralya hükümetini de aynısını yapmaya teşvik edeceklerini söyledi. Savaş çıkması ihtimali konusunda çok stratejik davrandıklarını belirten Romaniev, ancak savaş çıkarsa Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde desteklemeye hazır olduğumuzu düşünüyorum şeklinde konuştu. Rusya ve Ukrayna arasında kriz şiddetini artırırken ve sınır hattında tansiyon yükselmeye devam ederken dünya liderlerinden arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e demokrasinin gücünü hafife alma, biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz, Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım şeklinde seslendi.
Yine mesajlarla devam edeyim. HDP'yi desteklemem ve sevmem demiş Ali D. Ama acımaya başladım. Kılıçdaroğlu'nun eline düşüp oyuncak oldular diyor bu dinleyicimiz. İyi yayınlar SBS diyor bu dinleyicimiz. İsmini göremedim. Türkiye'de elektrik zamlarına bir vatandaşın şikayeti çok hazin. Arkadaşlar ben öldüğümde ışıklar içinde uyu demeyin. Vallahi oraya da elektrik faturası gönderirler diye bir mesaj. Bir mesaj daha vardı. Onu da görebilirsem okuyacağım. Gelişmiş ve sosyal ülke denilen Avustralya'da yangın ve afetlerde geçmişte ve hala zamanımızda elektrik kesintilerini hatırlayınca Türkiye'deki afetler karşısında ki kısıntıları çok normal karşılıyor ve kısa sürede onarılmasını da çok başarılı buluyorum diyor Yenişehirli. Ayrıca şu anda evimde fahiş zamla elektrik faturalarını inceliyorum. Şaşkınım, ne yapsam Kılıçdaroğlu'nun dahi yani ödeyemeyeceğim önerisini mi tatbik etsem acaba diye biraz böyle bir kinayeli bir mesaj göndermiş. Evet, mesajlar daha var ama hepsini okuma fırsatımız olmayacak. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ve spor. Türkiye Süper Ligi ve A Ligi maç sonuçları şöyle. Türkiye Süper Ligi'nde 25. hafta oynanan maç sonuçlarını veriyorum. Altay 0, Rize Çaykur 0. Başakşehir 2, Gaziantep 0, Giresun 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 1, Kayseri Spor 1, Sivas Spor 2, Malatya Spor 1, Antalya Spor 3, Karagümrük 0, Kasımpaşa 2, Alanya Spor 2, Trabzon 2, Konya Spor 1. Hatay, Göztepe ve Adana Demirspor Beşiktaş maçları bugün oynanacak. Süper Lig'de Trabzon 60 puanla birinci, Konya Spor 48 puanla ikinci, Adana Demirspor 40 puanla üçüncü sırada. Avustralya A Ligi'nde sonuçlar da şöyle. Wellington Phoenix 1, Adelaide 1, Melbourne Victory 1, Newcastle Jets 2, Sydney FC 1, Western United 1, Central Coast 1, Perth Glory 1, Brisbane 3, MacArthur 1. Diğer maçlar hafta içinde oynanacak. A Ligi'nde Western United 20 puanla birinci, Melbourne City 19 puanla ikinci, 17 puanla Sydney FC 3. sırada bulunuyor. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere Selda Bağcan'la veda edeceğiz. Niye çattın kaşlarını? Yarın yayınımız yok. Biliyorsunuz salı olduğu için çarşamba günkü yayınımızda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.